Günaydın Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün Bilgi Çağının Hukuku programında Sayın Profesör Doktor Aslı Tunç konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Tunç.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Aslı Tunç çoğunuzun bildiğini sanıyorum. Bilgi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden. Onunla Açık Radyo'daki ilk iletişimimiz nefret söylemi üzerine olmuştu. Bundan çok yıllar evvel. Nefret söylemi deyince bu işin akademisyeni, bu işin erbabı olarak Aslı Tunç anımsanırdı o zamanlar. Hala da öyle galiba, değil mi?
Yok, estağfurullah, çok çalışan var nefret söylemi anlamında. Yani benim de ilgi alanlarımdan bir tanesi.
Evet, Yasemin Hoca var, Yasemin İnceoğlu.
Tabii, burada. Tabii, esas onun konusudur.
Selamlar, evet. ama biz bugün Açık Radyo'da dinleyenleriyle sizin bu son internet yönetişimi forumu, özellikle Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen o şaşalı, o cafcaflı internet yönetişimi 2014 başlıklı toplantı hakkında konuşmak için istedik konuğumuz olmanızı. Sevgili dinleyenler, Aslı Tunç'un diğer konuklardan bir farkı vardı o toplantıda. Freedomhouse.org kuruluşunun, çok uluslu kuruluşun Türkiye adına delegesi olarak birçok ilginç toplantıya da katıldı, değil mi? Diğer izleyenlerin,
evet,
katılamadı.
Böyle bir avantajımız ve ayrıcalığımız vardı doğru o toplantıda.
O zaman paylaşalım dinleyenlerle. Yani bu toplantı neyin nesiydi? Sizin görüşleriniz, izlenimleriniz, sonra bu Freedom House ve çok yankı getiren raporu, orada sizin yazdığınız Türkiye bölümü, bunları lütfen sizden, birinci ağızdan dinleyelim.
Tabii, seve seve. Şimdi geçen hafta bildiğiniz gibi İnternet Yönetişimi Forumu diye adlandırılan Internet Governance Forum, IGF, İstanbul'da oldu. Çok dev bir toplantı bu. Çoklu paydaş deniyor. Küresel çoklu paydaşları bir araya getiren ve diyalog kurulmasını hedefleyen bir büyük bir toplantı. Benim bu toplantının parçası olmam, dediğiniz gibi Freedom House, Washington bazlı Freedom House Uluslararası Basın Özgürlüğü Örgütü'ne bir rapor yazmış olmam ve bunun sonucunda aslında Türkiye delegesi olarak görevlendirilmemdi. Şimdi ne yaptık aslında Türkiye delegesi olarak? Bir anlamda bu dev platformda, Birleşmiş Milletler'in dev platformunda Türkiye'deki internet sorunlarını gündeme getirmek ve çeşitli paydaşlarla birebir toplantılar yapmaktı amaç. Ben aslında oradaki panelleri dinleyici olarak pek katılamadım açıkçası. Çünkü bizim yaptığımız daha çok kapalı toplantılar ve üst düzey şirket, devlet ve bir takım örgütlerin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler, küçük görüşmeler yapmaktı.
Niye kapalıydı onlar?
Efendim?
Niye kapalıydı o toplantılar?
Kapalı görüşmeler oluyor. Yani buna paralel birazcık görüşmeler deniyor. Çünkü sadece Freedom House delegelerine, küresel olarak her ülkeden gelen Freedom House delegeleriyle konuşmalar planlanmıştı. Yani rahat konuşmak için aslında bunlar tamamen hani off the record denilen, hiçbir şekilde kayıt altına alınmayan, o anlamda tweet edilemeyen, Chatham House Rules denilen, kuralları denilen, o anlamda dediğim gibi hiçbir basına sızdırılamayan ve isim verilemeyen toplantılardı. Çok ironik bir şekilde Twitter'ın üst düzey yöneticisiyle konuştuk ama dediler ki tweet atmayın. Ya. Colin Crowell'la tekrar görüşüldü. Facebook yöneticisiyle, Google'ın üst düzey yöneticileriyle, bütün bunlarla görüşmeler yapıldı. Ve tabii birebir ağızdan, hani bizden Türkiye'deki durumu, politik durumu öğrenmek istiyorlardı. İnternetteki sorunları, kanun 56-51 özellikle çok tartışıldı tabii, bildiğiniz gibi. Bütün bunlar çok daha hani samimi bir ortamda, daha dediğim gibi kapalı bir ortamda
konuşabildi. Hani, değil mi? Biz bize denir hani.
Biz bize, aynen biz bize oldu. Basından kapalı, ama bizim şöyle bir tabii ayrıcalığımız oldu. Yani Freedom House'un bize sunduğu, özellikle mesela Facebook yöneticilerini hani sıkıştırma zevkine eriştik, öyle söyleyeyim. Tabii ne kadar dikkate alıyorlar bilemiyoruz ama sonuçta Türkiye'de bizi rahatsız eden, yani Twitter içinde söz konusu bir takım şeylerin bir anlamda sözcülüğünü yaptık. Özellikle Facebook'ta ötekilerin postası, web sitesinin sürekli kapanmasını, neden bunun kapandığını direkt mesela sorabildik Facebook yöneticisine.
Ne dedi? Çok merak ettim şimdi.
Şimdi ötekilerin postası biliyorsunuz daha çok hani Kürt politikası ile ilgili haberlerin yaptığı bir yurttaş yapıldığı yurttaş gazetecilik platformu. Hı hı. Ancak marjinal ya da ekstrem bir web sitesi değil. Son derece popüler aslında ve çok da iyi gazetecilik yapan bir web sitesi. Şimdi 5 kere kapatılması tabii büyük tepkiye yol açtı yıllar içinde. Onların söylediği şu, biz işte PKK, Kürt, terörist sayılan bir örgütü, terörist ilan edilen bir örgütün hiçbir sembolünü kabul etmiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şikayet olduğunda Facebook buna tahammül etmiyor, hiçbir tolerans göstermeyip kapatıyor. Argümanları buydu. Yani.
Yani, evet.
Evet, formal argümanı buydu. Tabii biz birazcık Türkiye politikasını falan da onlara söylemek durumunda kaldık vesaire. Ama çok hani kitaba uygun bir şekilde ilerlendiğini söylüyor. Tabii mahremiyet konuları, privacy konuları gündeme geldi. Yani Facebook bayağı aslında hani bir anlamda sıkıştırıldı Türk delegeleri. Sadece ben değildim zaten. Sevgili Erkan Saka da oradaydı, meslektaşım. Serdar Paktin. Yine internet aktivisti, o da oradaydı. Yani biz farklı sorularla hani onların ağzından biraz laf almaya çalıştık ama tabii yani biliyorsunuz formal bir takım şeyler söyleniyor yine de.
Evet.
Şimdi IGF enteresan tabii, çok dev bir platform olduğu için ben ilk defa parçası oldum buna. Biraz gözlemlerimden bahsedeyim aslında.
Lütfen, lütfen.
Şimdi IGF tabii UN yani Birleşmiş Milletler aktivitesi olduğu için çok fazla güvenliğin olduğu, polislerden geçilen, işte biraz şirketvari bir böyle fuarı andıran dev bir platform. Şimdi biz akademisyenler olarak alışık değiliz tabii bu kadar dev, işte siyah takım elbiseli insanların ortalıkta dolaşıp kart alışverişi yaptığı fuarlara. O yüzden benim için ilginçti. Yani kongre alanı çok yoğun güvenlik altındaydı. Çok resmi görünüyordu. Dediğim gibi koyu takım elbiseli insanlar oradan oraya koşuşturuyor. İşte güvenlik şirketleri, Türk güvenlik şirketi vardı. Bir de Birleşmiş Milletler'in güvenlik ekibi vardı.
Yani hem Türk polisi hem Birleşmiş Milletler'den geçtiniz girerken, öyle
tabii,
mi?
Tabii tabii tabii. Yani Türk güvenlik şirketiyle kalmamışlar tabii. Bir de çok ciddi bir şekilde Birleşmiş Milletler'in güvenliği vardı.
Evet.
Yani sonuçta bir haftalığına orası Birleşmiş Milletler toprağı çünkü. Yani kongre alanı.
Aslı Tunç, o yüzden de Türkiye'de biz Türkler olarak Türkiye'den giremediğimiz engelli, neredeyse sayısı 50 bini bulmuş, evet, yasaklı sitelere de oradaki bağlantıdan giriliyordu değil mi?
Giriliyordu tabii, giriliyordu. Enteresandı çünkü hiç kimseye de ayrıcalık tanınmıyordu. Hatta benim ilk gözlemim çok uzun bir kuyruk vardı girmek için. Yani ilk başta akredite olmak için, öyle söyleyeyim. Tabii BTK görevlileri, bakanlıktan gelen görevliler ayrıcalık istediler. O kuyruğu, uzun kuyruğu bypass etmek istediler. Fakat Birleşmiş Milletler görevlileri buna izin vermedi. Herkesi kuyruğa soktu. Yani orada o anlamda Birleşmiş Milletler toprağı olduğu anlaşılıyordu.
Enteresan.
Tabii çok yani memnun kalmadılar bundan. Tahmin edeceğiniz gibi. Bu etkinlik sırasında hiçbir sivil toplum örgütünün ülke raporunun dağıtımına izin verilmedi. O da enteresandı. Yani İstanbul'da oluyor, Türkiye'de oluyor. Türkiye kendi propagandasını yapmakta sonsuz derecede özgür. Fakat sivil toplum örgütlerinin raporları dağıtılamıyor. Buna izin yok. Dolayısıyla biz Freedom House için yazdığımız internet raporunu birazcık gerilla usulü dağıttık. Yani hiçbir şekilde oraya buraya koyamıyorsunuz, stamplara koyamıyorsunuz. Biz ilgilenen insanlara elden dağıtarak raporumuzdan bahsettik bu şekilde.
Açık Radyo dinleyenleriyle bunun web adresini de paylaşalım mı? Çünkü şu anda Türkçe yönetici özeti ve raporun orijinali oradan indirilebiliyor.
Tabii PDF formatında var. Freedom House'un sayfasından indirebilirler dinleyiciler.
Freedomhouse.org.
freedomhouse.org.
Evet. Evet.
Burada bütün raporun hepsi var dediğim gibi. O anlamda bir enteresandı. Yani sivil toplum örgütlerini birazcık öteleyen, daha çoklu paydaş formülünde devletlere ve şirketlere ayrıcalık tanıyan bir platform vardı. Bu rahatsız ediciydi aslında. Yani bu böyle bir alanda biz internet sansürünü neredeyse konuşamayacak durumdaydık.
Evet.
Genelde böyle dijital altyapılar, çeşitli istatistiksel rakamlar, işin ekonomik boyutu vesaire çokça tartışılıyor tabii. Ama iş daha çok özgürlüklere, sansüre geldiği zaman, aktivizme geldiği zaman bunlara bir panel ayrılmamış, onu söyleyebilirim.
Peki iş dünyasının en çok ne konuştu? Yani onların sorunu neydi diyelim tırnak içinde?
Valla iş dünyası biraz bağlantı yapmaya ve o ülkeyi tanımaya geldi diye düşünüyorum. Yani bütün şirketlerin yetkilileri oradaydı. Farklı ülkelerin tabii ki bürokratları oradaydı. Temsilcileri oradaydı. O yüzden hani müthiş bir networking yani ağ kurma için oradaydılardı bütün yetkililer.
Tabii amaç yazılım üretmeyen ülkelere ileri teknolojili yeni
Tabii.
yazılımlar satmaktı herhalde.
Tabii
Evet.
aynen öyle. Yani bir
Evet.
fuar havası vardı IGF'de. Dolayısıyla o biraz rahatsız ediciydi. Biz son günü aslında tabii bunu kırıp iki tane paneli birleştirdik. Yani Türkiye üzerine bir panel yapılmasına izin verilmedi. Freedom House'un. Sadece Türkiye'nin sorunlarının konuşulduğu bir panele izin vermedi IGF. Dolayısıyla biz yine farklı bir adla fakat Türk katılımcıların çoğunlukta olduğu bir panel yaparak bunu deldik bir anlamda bu yasağı. Ve çok ciddi anlamda hani Türkiye'deki internet sansürü genel problemler konuşuldu.
Ama Türk katılımcılar çoğunluktaysa o zaman biz söyledik, biz dinledik gibi olmuyor mu biraz?
Yok, değildi pek. Çünkü çok fazla yabancı katılımcı da vardı. Çünkü Google'un temsilcisi vardı, Twitter'ın Türkiye'deki avukatı vardı. O yüzden ilginç bir toplantı oldu, yani
Ha,
son panel.
anladım.
Çok da katılım çok yüksekti. Üstelik 9'a başlamasına rağmen çok çok kalabalık bir paneldi. Orada ancak konuşulabildi.
Elinize sağlık diyeyim. Ne diyeyim yani son anda hiç değilse mesajı ne pahasına olursa olsun iletmeye çalışmışsınız. Peki
Evet, biz
bu
biraz yasakları delmeye çalıştık. IGF'in o resmi havasını biraz hani daha aktivizm ortamına çekmeye çalıştık en azından hani Freedom House olarak. Tabii alternatif etkinlik de vardı muhtemelen hani Kerem Altıparmak da bahsetmiştir
Geçen
geçtiğimiz
hafta
hafta.
evet.
Yani bizim santral kampüsümüzde bir de alternatif etkinlik sürdü. Ben ona da gittim aslında birkaç kere. O tamamen farklı bir ortamdı tabii. Tam hani IGF'de konuşulmayan konuların farklı bir ortamda konuşulduğu bir platformdu. Çok da iyi oldu. Aynı anda birbirini tamamlayan iki etkinlik oldu.
Evet.
Hatta IGF'den servisler kalktı Santral Kampüsü'ne. Yani
Evet.
birbirini dışlamayan iki etkinlikti bunlar.
Evet, burada GIAP'ta Alternatif Bilişim Derneği'ni ve bilgiyi kutlamak lazım.
Evet,
Sevgili
bence.
ortak dostumuz Yaman Akdeniz'i
Yaman
de.
Akdeniz.
Bir zamanlar
Kesinlikle.
bu programı beraber yapardık. Ama oradaki görevlerinden sonra iyice meşgul oldu. Artık
Evet, çok
röportaja
yoğundu.
bile vakit ayıramıyor. Kerem Altıparmak olmasa onların yaptığı ettiklerini dinleyicilerle paylaşamayacağım yani. Sağ
Evet,
olasın
evet,
Kerem Hoca
evet.
burada.
Çok çok önemli şeyler yapıyorlar o iki akademisyen. Çok saygıyla izliyoruz tabii biz de.
Evet.
Yani IGF böyleydi. Biraz şirketvari ciddi havası vardı. Tabii işin ironik tarafı daha önce Bakü'de de oldu biliyorsunuz. 2012'de Bakü'de yakıldı IGF.
Evet.
Ve hemen sonra Azerbaycan'da internet dair tüm özgürlükler fena halde geriledi. Yani çok ciddi bir kötüleşme görüldü. Biz de tam IGF bitti biliyorsunuz apar topar yeni yasalar geçti. Yeni eklemeler geçti. Evet. Yani birazcık o yüzden IGF biraz
uğursuz geliyor mu? IGF uğursuz geliyor bizim gibi ülkelere
IGF
demek
pek
ki.
Yaramıyor ülkelere bence. Evet. Yani Türkiye'de de yaramadı dediğim gibi. Yani tabii Ankara ile bir takım pazarlıklar da yapıldı. Yani şirketlerin Twitter ve Facebook'un eminim ki. Yani ne yazık ki kötü oldu.
Aslı Tunç, bu arada IGF forumuna, yani Birleşmiş Milletler'inkine çok sıkı sivil kuruluşların da katıldığını biliyoruz. Mesela sizin Türkiye bölümünü yazdığınız Freedom House.org raporu gibi ilginç belgeler dağıttılar. Bir tanesi Access Now örgütüydü ki herhalde haberdardınız ondan. Bir de Internet Rights and Principles Coalition diye internette insan hakları ve ilkeleri şartını paylaşan bir sivil toplum örgütü vardı. Bunlar hani kazanımları oldu diyebiliriz belki bir ölçüde. Ama son yasal düzenlemelerden sonra böyle karşısına geçip ahvah edilecek belgeler bir yandan da. Ben sizin Türkiye raporuna birazcık değinmenizi rica edeceğim şimdi.
Tabii.
Yani siz orada alternatif medya ve vatandaş gazeteciliği bölümünü yazdınız galiba, değil
evet.
mi? Onu Açık Radyo dinleyenlerine bir anlatalım da. Çünkü insanlar objektif, güvenilir haber kaynağı arıyorlar internette. Doğrusu çok da mümbit değil gözüküyor ortam. Halbuki sizin verdiğiniz ilginç örnekler var orada, haber kaynağı örnekleri. İsterseniz şimdi size bırakayım. Ben raporun Türkiye bölümünde Aslı Tunç ne yazdı, ne örnekler verdi, sizden dinleyelim.
Tabii. Şimdi Freedom House'un internet raporu aslında 3 kişi tarafından yazıldı. Nate Shank'ın buradaki Freedom House'un Türkiye yöneticisi ve sorumlusu. O girişi yazdı ve editörlüğünü yaptı. Osman Coşkunoğlu daha teknik kısmını yazdı. Daha telekomünikasyon altyapısını ve sektörü betimleyen bir bölüm yazdı.
CHP milletvekili değil mi?
Efendim?
Bildiğimiz Osman Coşkunoğlu, CHP milletvekili.
CHP milletvekili doğru. Kendisi mühendis aynı zamanda. O yüzden bu konularda ilgileniyor. Benim yazdığım bölüm ise yurttaş gazeteciliği ve daha çok gezide sosyal medya kullanımı üzerine bir bölümdü. Daha alternatif arayışları gündeme getirdim. Onları birazcık okurlara tanıtmak istedim aslında. Özellikle yabancı okurlara. Çünkü IGF'de dağıtılacağını biliyorduk. Zamanlaması ona göre yapılmıştı. O yüzden hani çok umutsuz olmadan farklı alternatif platformlardan bahsetmek istedim. Bunların en çok tabii bilineni 140 Journos'tur.
Evet.
Genç arkadaşlarımızın kurduğu ve çok aslında bence başarılı olan bir yurttaş gazetecilik örneği.
Açık Radyo'da da program yapıyorlar her hafta.
Öyle mi? Çok güzel. Evet. Yani zaten çok aktifler ve gittikçe geliştirdikleri aplikasyonlarla daha çok yurttaşları gazetecilik platformuna çekiyorlar. Bir diğeri 98 Haber tabii. O da çok ciddi bir aslında ağ olmaya başladı. Çünkü pek çok inisiyatifi bir arada toplamayı başardı. Yani bizim okulumuzun haber vesaire portalı da buna dahildir. Ötekilerin Postası, Emek Dünyası, Demokrat, Ayağa Kalk Taksim gibi pek çok aslında inisiyatifi bir çatı altına toplayan bir platform 98 Haber. Çok da iyi gidiyor bence. Biraz ondan bahsettim. Çünkü canlı live stream yayın yapıyorlar. Ve bazen gerektiğinde çeviri de yapıyorlar. Yani yabancı haberlerde. Hmm. Dolayısıyla çok ciddi bir gönüllülük yurttaş gazeteciliğine dayanan ama profesyonel editörler tarafından da haberlerin kontrol edildiği bir platform. Daha önce bahsettiğim gibi ötekilerin postası her şeye rağmen sürüyor. Yani özellikle hani gezi sırasında zaten çok etkin olmuştu. Facebook'ta sürekli kapatılmalarına rağmen aslında çok ciddi anlamda Kürt meselesinin üzerine yoğunlaşan bir sayfa. T24 platform aslında T24 ile kardeş platform çok önemli bir platform bu. Platform for Independent Journalism diye geçiyor. Sevgili Yasemin Çongar ve Andrew Finkel aslında işin başında. Ben de iki haftada bir onlara medya analizi yazmaya başladım evet. Artık.
Pardon, P24 yani pazarın P'si.
Evet, platformun P'si.
Trabzon'un P'si olan.
Bu aslında
olan...
bir model oluşturmak için yapılan bir arayış. Yani hem workshoplar düzenliyorlar, gazeteci eğitimleri yapıyorlar ve gazeteciliğin düzgün ve aslında ahlaklı yapılması için yoğun savaş veren bir platform.
Anladım. T24'ten farkı bu açıdan buraya daha çok yoğunlaşmış olması diyorsunuz.
Evet, aynen öyle. Evet. Yani bağımsız gazetecilerin ortak bir platformu diyebiliriz.
Evet.
Ondan başka tabii daha küçük ama enteresan bir takım girişimler var. Bir tanesi Viva Hiba diye adlandırılan.
Vivahiba.com Bitişik yazılıyor.
Bu küçük bir girişim. Daha yeni başladı aslında. 2013 Kasım'ında başladı. Hıdır Geviş tarafından kuruldu. Aslında New York bazlı. Fakat çok ciddi bir gönüllülük hesabın, yani gönüllülükle çalışan bir gazetecilik platformu. Ben Hıdır Geviş'le konuştum. Siteyi İngilizce, Almanca ve Arapça ile zenginleştirip büyütmeyi düşünüyorlar.
Çok güzel.
Akıllı telefon aplikasyonlarıyla kullanılıyor ve tabii internette çok ciddi anlamda bir yurttaş gazeteciliği çabası var. Yani böyle ufak tefek de olsa çabalar, kıpırdanmalar umut verebiliyor bize gelecek
evet,
hakkında.
Evet. Raporda sizin yazdığınız bölümde bunlar ayrıntılı olarak ele alındı. Peki bu rapora bir tepki geldi mi bizim Türkiye'deki çevrelerden ya da dünyadan?
Yani yabancılardan çok olumlu tepkiler geldi. Hı hı. Biz epey dağıttık aslında. Konuşuldu, çok pozitif geri dönüşler aldık. Direkt Türk yetkililerinden herhangi bir yorum ya da eleştiri gelmedi. Hatta TRT Haber'e ben çok uzun bir mülakat verdim rapor üzerine. Yarım saatlik bir radyo programı yapıldı. Sadece rapor konuşuldu üstelik. İlginçtir yani kamu yayıncısı olarak. Dolayısıyla hani çok da güzel bir program oldu. Şu ana kadar herhangi bir şey almadık.
Tepki
almadık evet. Ama evet, gelen tepkilerin hepsi olumluydu. Yani özellikle evet, yurt dışından iyi bir kaynak olduğunu söyleyen, hani referans olduğunu söyleyen çok çok kişi var.
Evet, evet. Peki, sevgili dinleyenler, biz programımızın süresi sonuna geldik bu arada. Sevgili Aslı Tunça, Profesör Doktor Aslı Tunça, bizlerle bugün paylaştıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Program ortağım Murat Lostar aramızda değildi bugün. Ona da sevgiler yolluyoruz burada. Tekrar teşekkürler Aslı Tunç. Son cümleyle Açık Radyo dinleyenlerine mesajınızı alalım ve alasmaldık diyeceğiz.
Ben teşekkür ederim. Her zaman büyük zevk programımıza konuk olmak. İnternetle ilgilenen bütün Aslı dinleyicileri raporumuzu okumaya davet ediyorum. Yani pek çok veri, pek çok araştırma ve sorunu çok iyi derlemeye çalışmış bir rapor. Umarım katkıda bulunmuşuzdur.
Eminim bulundunuz. Tekrar teşekkürler. İyi haftalar. İyi haftalar efendim.